Ayrım 30. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 372. 12. kısım. Thomas Lieven aşağı yukarı 12 ay hapiste kaldı. Hem de 100 yıldan beri görülen en sıcak yaz günlerinde. Bu bir yıl çok zor geçti. 28 Haziran'da gıda maddelerinde vesika usulü kalkmış Kore Savaşı patlak vermişti. 19 Kasım 1950 tarihinde Frankfurt 2. Ağır Ceza Mahkemesi Thomas Lieven'i 3 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme kurulu aynı zamanda Pretorius'u da 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bankası iflas etti ve Alman Banka Müfettişleri Dairesi kendisini bankacılık yapmaktan men etti. Ancak yargılama sırasında önemli bir durum vardı. İki suçlu birbirlerini pek iyi tanımakla birlikte bu konuda en ufak bir imada bile bulunmadılar. Ayrıca ilk celseden sonra mahkeme salonuna kimse alınmadı. Thomas Lieven'in bloke markların emrine ne şekilde verildiğini ayrıntılarla anlatmayı vaat etmesi üzerine bu tedbir alınmıştı. Dolayısıyla bu konu basına intikal etmedi. Böylece de bu yargılama dolayısıyla Thomas'ın korktuğu başına gelmedi ve kimse olayı haber alamadı. Bir bakıma başarıya ulaşmış, eski ortağını bir daha ayağa kalkamayacağı şekilde yere sermişti. Ayrıca mahkemede iki suçlu birbirleriyle konuşmadılar. Thomas'ın alaylı gülüşlerine karşılık Marlock başını çevirmekle yetindi. 13. Kısım. 14 Mayıs 1954 tarihinde Thomas hapisten çıktığı zaman arkadaşı Bastian kendisini kapıda bekliyordu. Birlikte Riviera'ya gittiler ve Thomas Cap Ferrat'a dinlenerek kendine geldi. Thomas ancak 1955 yılı yaz aylarında Düsseldorf'ta Cecilien Allee'deki lüks malikanesine dönebildi. Rhein Merkez Bankası'nda yine de bir miktar parası vardı. Komşuları hakkında fazla bilgi edinmeyi arzu etmelerine rağmen kendisini Federal Cumhuriyet'in önemli iş adamlarından biri olarak tanıtıyordu. Aylarca Thomas vaktini dinlenmek ve düşünmekle geçirdi. Bir gün Bastian Thomas'a dönerek şöyle dedi. ''Artık bir şeyler yapmamız gerek. Paramız bizi hayatımızın sonuna kadar götürmez. Ne öğütlersin?'' ''Şimdilik bir şey öğütleyecek olursam bunun büyük çapta olmasını arzularım ama kimsenin zarar görmesini de istemem.''
Yeni tasarısı üzerinde aylarca çalıştı. Ancak 11 Ağustos 1957 tarihinde yüzünde düellodan arta kalmış yara izleri bulunan bir kağıt fabrikası sahibi Herr Direktör Schallenberg'i yemeğe davet ederek yeni tasarısının ilk adımını attı. Thomas Schallenberg'in savaş yıllarında MAK adı altında Topyekün Savaş Örgütü'nü idare ettiğini ve bugün hala Polonya'nın kara listesinde olduğunu öğrenmişti. Bu durum karşısında Schallenberger'in dişlerini gıcırdatıp Thomas'ın isteğini yerine getirmekten başka yapacak şeyi yoktu. Dolayısıyla Thomas'ın emrine özel olarak imal ettirilmiş 50 geniş hisse senedi kağıdı vermişti. Thomas Lieven'in bu özel hisse senedi kağıtlarıyla sahte Alman Çelik Birliği hisse senetleri işinde nasıl çalıştığını önceden anlatmıştık. Bu sayede 717.850 İsviçre frangı kazanıp güzel Alain de Couville ile Fransız Riviera'sına gitmişti. Zürih'te tanıdığı güzel Alain o gece Cannes'ın lüks Carlton Oteli'nde metresi olmuş ve aynı zamanda kendisini büyük bir sürprizle karşı karşıya bırakmıştı. Alain ağlayarak boynuna sarılmış, ''Sevgili Thomas, sana yalan söyledim. Ben Amerika Gizli Servisi'nin memuruyum. Seni izlemekle görevliyim. FBI ne pahasına olursa olsun seni emrinde çalıştırmak istiyor. Aksi halde seni tutuklayacaklar.'' demişti. Sevgilisini yalnız bırakıp odasına çekilen Thomas da Akdeniz'in tatlı sularına bakarak 1939 yılı Mayıs ayında başlayan serüven dolu hayatının muhasebesini yapmıştı. 3. Bölüm 1. Kısım. Sabah kahvaltı saatine kadar Thomas Allen'i görmemişti. Genç kadın sararmıştı, sinirli görünüyordu. Göz altlarındaki gölgelerden sabaha kadar uyumadığı belliydi. ''Acaba beni bağışlayacak mısın?''
''Gayret edeceğim şekerim.''
''Peki bizimle de çalışacak mısın?''
''Ona da gayret edeceğim.''
Genç kadın sevincinden bir çığlık atarak boynuna sarıldı ve Thomas'ın elindeki yumurta tabağı yere düştü. Thomas aldırmadı ve konuşmaya devam etti.
''Tabii benim de şartlarım olacak. Sizin patronlarınızdan, Albay Herrick'den filan değil, yalnız FBI'ın genel müdüründen emir alırım.''
Helen güldü. ''Edgar Hoover mi?
Ne garip, zaten seninle şahsen görüşmek isteyen ta kendisi. Bize her ne pahasına olursa olsun seni Washington'a götürmemiz için emir verildi.
Ne garip bir hayat değil mi? 23 Mayıs 1957 günü Thomas Lieven, Rhein-Main Havaalanı lokantasında oturuyordu. Oldukça da huzursuzdu. Çalar saatine baktı. Saat 6:20 geçiyordu. 7'ye çeyrek kala kendisini New York'a götürecek olan Constellation uçağı kalkacaktı. Ama bu kör olası ajan Faber daha görünmemişti. Zürih'te ayrıldıkları zaman Albay Herring Faber'den kendisine bahsetmişti. Faber seni Hoover'a götürecek. Faber daha gelmemişti. Thomas sinirli sinirli lokantanın giriş kapısını gözlüyordu. O sırada içeri nefis bir kadın girdi. Thomas'ın bütün vücudu titredi. Kadın kırmızılar giyinmişti. Gözlerine inanamadı. Hayatında tek sevdiği kadın Chantal kendisine doğru geliyordu. ''Tanrım, rüya görüyorum herhalde.'' diye düşünüyordu. ''Chantal Marsilya'da ölmemiş miydi?'' ''Chantal!'' diye mırıldandı. ''Ya Thomas Lieven, nasılsın?'' Thomas tekrar Chantal diyebildi. Efendim, bir şey mi dediniz? Derin bir soluk aldı. Hayır, o değildi. Tabii Chantal değildi. Ne saçma düşünce. Fakat müthiş bir benzeyiş. Kimsiniz siz? Adım Pamela Faber. Sizinle yolculuk edeceğim. Geç kaldığım için özür dilerim. Yolda arabam bozuldu.
Sizin adınız Faber mi? Albay Herrick bir erkek arkadaştan bahsetti.
Albay Herrick beni tanımaz. Kendisine sadece bir ajandan bahsedildi. Tabii o da normal olarak ajanı erkek kabul etti.
Uçakta iki arkadaş gibi konuştular. Pamela Faber Alman asıllı olup Amerika'da doğduğunu, 1950'den beri FBI adına çalıştığını söyledi. Thomas'ın bir sorusu üzerine bu mesleği daha ziyade serüven hevesiyle seçtiği cevabını verdi.
Kaç yaşındasınız?
32.
Thomas kendi yaşının 48 olduğunu hatırladı.
Artık bu işten ayrılıp evleneceğim, aile hayatı yaşamak istiyorum.
Siz yemek pişirmeyi sever misiniz?
Çok hoşlanırım, fakat niçin bana böyle baktınız Herr Lieven?
Oh, hiçbir şey.
Ne var ki gizli servise çalışmak bir çeşit çıkışı olmayan kapana girmeye benzer. Bundan kim kurtulabilmiş ki? Siz kurtulabilir misiniz? Kimse kurtulamaz, kimseye kurtulmak izni verilmez.
Pamela ile birlikte New York'tan Washington'a uçtu. Pamela'yı dikkatle süzüyordu. Genç kadında Chantal'ın samimi ifadesi, enerji ve kadınsı vahşeti vardı. Ancak ondan daha kültürlüydü. O zaman 62 yaşında bulunan FBI Genel Başkanı Edgar B. Hoover kendisini Washington'daki bürosunda kabul etti. İlk konuşma birkaç dakika sürdü. Samimi bir tanışmadan sonra Hoover kendisine ''Burada rahat konuşamayız. Hafta sonunda Sayfi evine gideriz. Orada üçümüz daha rahat konuşabiliriz.'' dedi. Birlikte Maryland'deki Sayfi evine gittiler. Günlerden cumartesiydi. Yenilecek yemeklerden bahsederken Pamela'nın da en az Thomas kadar güzel yemek pişirdiği anlaşılıyordu. Gerçekten de Pamela ile Thomas 2 saat mutfakta baş başa kaldılar. Bu arada içeri giren Hoover, ''Mr. Thomas Lieven'' dedi, ''sizi Amerika'ya yalnız iyi bir ahçı olduğunuz için getirmedik.'' Thomas dönerek sordu, ''Peki niçin?'' ''Çünkü siz Madame Dunya Melanie'ni tanıyorsunuz.'' Thomas'ın elindeki hindi masanın üzerine düşüverdi. Pamela o anda "Oh!" diye bir çığlık attı. "Pardon!" diyen Thomas hindiyi kaldırırken sordu. "Peki bu hanım şimdi nerede?"
"New York'ta. Galiba bir zamanlar metresinizdi."
"Hayır.
Evet. Thomas Pamela'nın kendisine baktığını hissediyordu. "Bana aşık olduğunu sanıyordu." Hoover ciddi bir tavır takınarak konuştu.
Uzun zamandan beri güçlü bir Sovyet casus şebekesinin New York'ta faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Nasıl çalıştıklarını bilmiyoruz. Fakat 3 hafta önce şebekeden bir üye Paris Büyükelçiliğimize geldi. Adı Morris'ti. Dunya'nın sizden sonraki sevgilisi.
Thomas hindiyi tekrar masanın üzerine koyarak konuştu. Daha fazlasını söylemenizin gereği yok. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Ancak bir şartla.
Yani...
Hoover'a nefis hindiye, yüzü kızarmış, elleri ıslak Pamela'ya baktı. Ne kadar da güzel ve çekici diye düşündü Hoover'a gülerek. Görevim biter bitmez ölmeme izin verilirse dedi. Menü 25 Mayıs 1957 Maryland. Hindi dolması, limonlu kek. Thomas Amerika için yemek pişirdi ve ölmeye karar verdi. Hindi dolması.
300 gram füme domuz, 125 gram sığır eti, 250 gram taze domuz yağı, hindi ciğerleri ve 125 gram çiğ kaz ciğerini karıştırıp içine ufalanmış ve ıslatılmış 2 dilim ekmek içi ve 2 yumurta sarısı katın. Ayrı bir yerde 125 gram daha kaz ciğerini yağda kavurup tuz ve baharatla karıştırın. Hindiyi bu karışımla doldurun. Göğüs kısmına fazla kalın olmayan jambon parçaları sarın. Hindi tam olarak pişmeden yarım saat kadar önce jambonları ayırın. Hindinin derisi iyi bir renk alsın diye. Kızartmak için büyük bir tavaya koyun hindiyi. Tavada bol tereyağı ve bir parça da kaynar su olsun. Hindiyi yan yatırın ve sık sık çevirin. Sadece son yarım saat arka üstü çevirin. Pişirmek için ayıracağınız zaman hindinin boyuna göre değişir. Hindi pişince hazırlanan kaz ciğeri sosunun yanına koyun, buna tereyağlı mısır taneleri ve ham elmalardan yapılmış bir cins salata ilave edin. Bütün bu garni olarak kullanılan maddeler mayonezle karıştırılıp üzerlerine Hindistan cevizi tozu serpilir. Limonlu kek. 2 kap şeker, 6 yumurta, yarım kap sıcak su, 2 sofra kaşığı limon suyu, 1 parça limon kabuğu ve 2 kap un alın. Yumurtayı çarpın, şeker ve sıcak suyu ilave edin. Limon kabuğu ve limon suyunu, unu ve en sonunda da yumurtaların beyazlarını katarak çarpın. Karışımı pasta kalıbına koyarak 45-50 dakika pişirin. Sıcak veya soğuk olarak servis yapılabilir. 3. Kısım 21 Kasım 1957 sabahı erken saatlerde Lisbon yakınlarındaki Sescais balıkçı köyünün beyaz kumlarında oynayan çocuklar yığınla yarı ölü deniz hayvanı, deniz yıldızları, balıklar ve bir de insan ölüsü buldular. Ceset sırt üstü yatıyordu. Suratında şaşkın bir ifade vardı. Sırtındaki yepyeni yünlü elbise sırılsıklamdı. Ayaklarına siyah babuç ve siyah çorap, bir de beyaz gömlek giymiş ve siyah kravat bağlamıştı. Gömleğin kalbin tam üzerine rastlayan yerinde yuvarlak bir delik ve cekete de bulaşan bir kan lekesi bulunuyordu. Çocuklar bağırışarak kaçıştılar. 5 dakika sonra balıkçılar ve karıları koşarak kumsala indiler ve büyük bir heyecanla ölünün çevresine toplandılar. İhtiyar bir adam oğluna, ''Jose, beyin pasaportu olup olmadığına bak.'' dedi. Delikanlı diz çöktü ve cesedin üstünü aradı. 4 tane pasaport buldu. Başka bir ihtiyar bağırdı. ''Tanıyorum bu adamı. 1950 Eylül'ünde 17 yıl önce Alman ajanları tarafından iyi giyimli bir centilmenin yakalanması için tutulmuştu.'' Konuşan o sıralar bir balıkçı gemisinin ikinci kaptanı olduğunu söylüyordu. ''Onu şehrin bir köşesinde kıstırıp bayılttılar ve açıldık. Kendini bilmez bir halde buraya getirdiler. Biz gemiye koyduk ve açıldık. Almanlar bana 3 mil açıkta bir Alman denizaltısının bekleyeceğini, adamı oraya götürmemi söylediler. Denizaltı onu hiçbir zaman alamadı. Öyle bir iş geldi ki başımıza.'' İhtiyar başına gelenleri söyledi. Bu söylediklerini okurlarımız çok iyi biliyorlar. ''Birçok kereler Jonas adında bir tüccar olduğu anlatılmıştı.'' diye ekledi ihtiyar deniz kurdu. ''Jose'' dedi arkadaşı, ''bak bakalım üzerinden çıkan pasaportlar arasında o adı taşıyan var mı?'' Jose pasaportlardan birinin tüccar Emil Jonas Rudesheim adına çıkarıldığını söyledi ve ''hemen polise bildirelim.'' dedi. 4. Kısım Lisbon Cinayet Masası müfettişlerinden Manuel Vayda sekreterine şu raporu yazdırdı. Cascais'te sahilde bulunan bir erkek ölüsü olup 45-50 yaşlarındadır. Adli tabibin raporu ilişiklidir. 9 milimetrelik bir Amerikan ordu tabancasıyla vurularak öldürüldüğü anlaşılmıştır. Satır başı. Elbisesinin ceplerinde 891 dolar 45 sent, New York lokantalarından ikisinin hesap pusulası, Waldorf Astoria Oteli'nde oturan Thomas Lieven adına çıkarılmış bir Alman otomobil ehliyeti, eski bir cep saati ve 4 pasaport bulunmuştur. Pasaportlardan ikisi Thomas Lieven ve Emil Jonas adlarına çıkarılmış Alman pasaportu, ikisi de Maurice Hauser ve Jean Leblanc adına çıkarılmış Fransız pasaportudur. Satır başı. Polis arşivlerindeki Jean Leblanc ve Emil Jonas'ın fotoğrafı ölünün diğer 2 pasaportundaki fotoğraflara benzemektedir. Bütün bunlardan öldürülenin son yıllarda çok sözü edilen ajan Thomas Lieven olduğu sonucu çıkarılabilmiştir. Katilin de başka bir ajan olduğu kuşkusuzdur. Soruşturmaya dikkatle devam edilmektedir. Palavraya bak, sanki kimsenin gizli ajanların ölümüyle ilgili soruşturma yaptığı varmış gibi.
Katil çoktan uzaklaşmış olmalı. Aklınızı mı kaçırdınız kızım? Son üç cümleyi neden yazdın?
5. kısım. İnsanoğlunun hayatı kısa ve sıkıntılarla doludur diye papaz açık mezarın başında vaaz veriyordu. 24 Kasım 1957 günü öğleden sonra saat 4.30'tu. Gömme izninin verilmesi için normalin çok üzerinde bir sürenin geçmesi gerekmişti. O gün Lizbon'da yağmur yağıyordu, havada epey soğuktu. Mezarın başındaki birkaç kişi tir tir titremekteydi. Bir genç kadının dışında hepsi erkekti. Erkeklerin ölünün meslektaşları olduğu belliydi. Köln askerlik şubesinin başında bulunan eski binbaşı Fritz Luce başı önüne eğik duruyordu. İngiliz ajanı Lovejoy hapşırmaktaydı. Çek casusu Gregor Marek'in omuzları çökmüştü, hareketsizdi. Fransız gizli servislerinden Albay Simeon ve Debra düşünceliydiler. Bir zamanlar Paris'teki Alman askeri haber alma örgütünden Albay Erik Werfe ve binbaşı Brenner'in yüzlerinde hüzünlü bir ifade vardı. Papazı en yakın duran Thomas Lieven'in yıllar önce ölen metresi Chantal Tessier'i çok hatırlatan Amerikan ajanı Pamela Faber'di. ''Huzur içinde yat Thomas Lieven, amin'' dedi papaz. ''Amin'' diye bir ağızdan tekrarladı mezar başındakiler. Hepsi de Thomas Lieven'i tanımışlardı. Bir zamanlar hepsini aldatmıştı. Gerçekten ölüp ölmediğini anlamak için şefleri tarafından yollanmışlardı. Tanrı'ya şükür gerçekten öldü diye düşünüyorlardı. Mezarın içi toprakla dolduruldu. Thomas Lieven'in eski meslektaşları da mezara birer kürek toprak attılar. İşçiler mezarın üstünü kaplayacak düz mermer parçasını getirdiler. Ajanlar mezarlığın içinde taksilere bindiler. Aslında hepsi de aynı arabaya sığabilirdi. Aynı otelde kalıyorlardı nasılsa. Üstelik masrafları da hesabına çalıştıkları ülkeleri ödüyordu. İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya hatta sosyalist ülkelere telefon açtılar. Bağlantı kurulur kurulmaz, sarı köpek balığı bugün öğleden sonra işini bitirdi gibisinden anlaşılmaz cümleler söylediler. Bu cümle cesedi morgda inceledim, Lieven'e aitti anlamına geliyordu. 24 Kasım 1957 günü öğleden sonrası çeşitli gizli servislerin arşivlerinde bulunan bir takım kalın dosyalar mahzene kaldırıldı. Hepsinin üzerinde bir haç işareti ve Thomas Lieven yazısı bulunuyordu. Diğer meslektaşları telefon başındayken Pamela Faber odasında dinleniyordu. Buzlu bir viski soda ısmarlamıştı. Papuçlarını fırlatmış, güzel bacaklarını arkalıksız iskemleye uzatmıştı. Koltuğa rahatça yerleşmiş, şimdi viski bardağıyla oynuyordu. Siyah gözleri yıldızlar gibi pırıl pırıldı. Büyükçe ağzı kahkahalar atmaya hazır gibiydi. Nemli hava yavaş yavaş kararırken oturmuş, sigara ve içki içiyor, bir yandan da hıçkırıyordu. Birden bardağını kaldırdı. ''Şerefine Thomas sevgilim, sana uzun ömürler dilerim.'' Thomas Lieven'i son gördüğümüzde Maryland'in uzayan tepeleri arasındaki bir kır evinde Amerika'nın en büyük ceza hukuku uzmanının konuğuydu. Görevini tamamlar tamamlamaz ölmek istediğini haber vermiş ve herkesi çok şaşırtmıştı. ''Hoover, nasıl ölmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Thomas Lieven Pamela ile Hoover'a nasıl ölmek istediğini söyledi. Sözlerini de huzur içinde yaşayabilmem için ölmem gerekli diye tamamladı. Hoover ve Pamela bu sözlere ve Thomas'ın istediği ölüm şekline uzun uzun güldüler. Ayrıntıları daha sonra tartışabiliriz dedi Thomas. Şimdilik bana dostum Dunya ile sizin Mr. Morris hakkında biraz daha faydalı bilgi verebilir misiniz? Nerede? Paris'te dedi J. Edgar Hoover. Oo, ben New York'ta sanıyordum. 5 gün öncesine kadar öyleydi. Sonra Avrupa'ya yollandı. Paris'te Crillon'da kalıyor. Ama sinirleri bozulmuş olacak ki 4 Mayıs günü öğleden sonra otelinden ayrılıp Concord alanını geçti ve Amerikan Büyükelçiliğine girdi. Büyükelçiyi isteyip ben bir Sovyet casusuyum dedi. 6. kısım. Ben bir Sovyet casusuyum dedi Morris Birleşik Devletler'in Paris Büyükelçisi'ne. Size Amerika'daki en büyük Sovyet casusluk şebekesi hakkında bilgi verebilirim. Bu konuşma 4 Mayıs 1957 günü saat 6'ya çeyrek kala oluyordu.
Niçin bunu yapmak istiyorsunuz Mr. Morris diye sordu büyükelçi.
Çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Kaba yüz hatları kalın siyah çerçeveli bir gözlükle bölünmüştü. Amerika'dan ayrılıp Paris yoluyla Moskova'ya dönme emri aldım. Bunun ne anlama geldiğini bilirim. Beni saf dışı edecekler.
Niçin?
Başarı gösteremedim de ondan dedi Morris kusursuz bir Amerikalı İngilizcesiyle. Kadın, içki, hızlı hayat ve peşimde Dunya.
Dunya da kim?
Dunya Melanin bir Rus subayının eski karısı. Bir doktorun sekreterliğini yapıyor. Onunla dost oldum ama durmadan kavga ediyorduk. Herkes bunu fark etti. Mark hemen ortadan kaybolmamı söyledi.
Mark da kim?
Amerika'daki en büyük casusluk şebekesinin 10 yıldan beri şefi. Az sonra Victor Morris'in birçok kimliği olduğu ortaya çıktı. Gerçek adı Hayhanem'di. Rus gizli servisinde yarbaydı. 1946'dan 1952'ye kadar Rusya'da, Amerika'da ünlü Mr. Mark ile çalışmak üzere casusluk eğitimi görmüştü. 6 yıllık eğitimin ne anlama geldiği düşünmeye değerdi. Hayhanem diğer adıyla Morris eski kişiliğini tamamen unutup yeni bir kişiliğe bürünmüştü. New York geçmişli bir adam gibi okumayı, konuşmayı, yemek yemeyi, yürümeyi, düşünmeyi ve tartışmayı öğrenmesi gerekmişti. Arabasını Amerikalı gibi kullanmalıydı ve yine Amerikalı gibi dans etmeli, yazmalı, sigara içmeli ve sarhoş olmalıydı. Albay Hayhanem yeni bir insan oldu. Güç bir işti başarılan. Fakat daha önce bir başkası başarmıştı bile bu işi. Bu Mr. Mark'tı. Kremlin'in Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğu en iyi casus. 10 yıl kimse şüphelenmedi ondan. Hayhanem diğer adıyla Morris bütün sınavları başardı. 14 Nisan 1952'de kusursuz taklit edilmiş bir Amerikan pasaportu ile Birleşmiş Milletler Seyahat Delegesi Michael Sivrin'i gördü. Sivrin gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra onunla buluştu, para ve şu talimatını verdi.
Mr. Mark'la ilişki kurun. Siz ve ben bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Bu andan sonra siz benim için Mr. Mark gibi mevcut değilsiniz. Benden hiçbir yardım beklemeyiniz. Ben bir diplomatım ve sizinle hiçbir ilişkim olmamalı.
Peki Mark'ı nasıl tanıyacağım?
Otelinizde sizi arayacak. Bu oyma pipoyu alın ve sizinle randevulaştığı zaman tanınmak için ağzınızda bulundurun.
3 gün sonra Mark telefon etti.
RKO sineması erkekler tuvaletinde, saat tam 5.30'da.
Erkekler tuvaleti? Bu yerler olmasaydı herhalde hiçbir gizli servis başarı gösteremezdi. Morris buluşma yerine tam 5.30'da girdi. 45 yaşlarında bir adam tuvaletlerden birinden çıktı. Uzun boylu, çıplak başlı, zeki ve alaycı yüz hatlarına sahip, büyük kulaklı, ince dudaklıydı ve çerçevesiz gözlük takmıştı. Flanel bir elbise ve bazen sanatçıların giydiği türden açık yakalı mavi bir gömlek giymişti. Morris'e ve garip piposuna baktı.
''Tam yerindesin Morris'' dedi.
30. ayrımın sonu. Sayfa 383.